Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İLAM Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan hocamla birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında bugün Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı konuşacağız. Geçtiğimiz haftalarda kalpleri konuştuk. Zakir kalpleri, diri kalpleri konuştuk ve bir insanın bu mertebeye gelmesi için neler yapması gerektiğini, nasıl bir kul olması gerektiğini, hangi hususlara dikkat etmesi gerektiğini de önceki haftalarda konuşmuştuk. Bunları da arzu eden dinleyicilerimiz yine internet sayfamızdan Nebiler Silsilesi programından dinleyebilirler demiş olalım ve bu hafta az önce de ifade ettiğimiz gibi Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı konuşmaya başlayacağız. Tabii bizler bu konularımızı kıymetli dinleyenler muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu Nebiler Silsilesi kitaplarından takip ediyoruz. Erkam yayınlarından çıkan 3 ciltlik Nebiler Silsilesi kitabının birinci kitabındayız. Geçtiğimiz haftalarda Hazreti İdris Aleyhisselam'ı konuştuk ve Hazreti İdris Aleyhisselam'ın içerisinde yer alan kalp konusunu konuştuk. Bugün de Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı konuşacağız. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Sizlerden de hocam biraz uzun tuttum, hakkınızı helal edin. Estağfurullah,
çok güzel bir giriş oldu.
Allah razı olsun. Hocam Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı dinleyicilerimiz bilirler, hatırlarlar.
Evet, tufandan daha çok
hatırlanır ve Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde özellikle Nuh tufanı olarak bu tufan bahsedilir ve buradan almamız gereken ibretler sıkça geçer. İşte hocalarımız tarafından sık sık anlatılır. Evet. Dinleyicilerimiz de böyle oradaki yaşananları kabaca bilirler, duymuşlardır. Ama Nebiler Silsilesi programında bugün Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı sizden dinlemiş olalım ve birkaç programda sürecek zannediyorum. Nuh Aleyhisselam niçin önemlidir? Nuh Aleyhisselam bize ne anlatır? Tufanın olması, o tufanın bittikten sonra o gemiden inenlerin kalpleri nasıl bir kalpti? O tufanda boğulanlar nasıl bir kalbe sahipti? Hidayet dediğimiz şey nasıl nasip olur? Bunların hepsini Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın üzerinde konuşsak hocam, buyurun.
İnşallah gücümüzün yettiğince, dilimizin döndüğünce hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sizin de buyurduğunuz gibi Hazreti Nuh Aleyhisselam aslında birçok televizyonlarda, filmlerde vesaire de önümüze gelmiş halde böyle programlar da var. Çokça zikredilir, çokça anlatılır. Tabii biz sadece bir tarihi, yani kronolojik anlamda bir tarihi bir şahsiyetin ya da yaşanmış olan bir işte gemi yapma, gemiye insanların binmesi, su üzerinde kalma, sonra dağın üzerine inme ve insanlığın devamı şeklinde aktarılırken bazı şeyler gözden kaçırılıyor hocam. İnşallah onlara da dikkat çekerek devam edelim. Burada tabii biz Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın şahsında öncelikle tabii Kur'an-ı Kerim'de kendi ismiyle Nuh Suresi diye bilinen Kur'an'ın 71. suresi, 28 ayetten oluşur. Bir sureye sahip ve bir kısım hadisat orada da yaşadıkları anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh'un ismi 43 yerde geçer. Hadis-i şeriflerde çokça geçer. Yani bunu saymak biraz imkansız. Hazreti Nuh'un ismi kaynaklarda tam olarak şöylece geçiyor. Nuh bin Lamek bin Metuşelah bin Uhnuh bin Mehelail bin Kenan bin Enoş bin Şiis, yani Hazreti Şiit anlamında, bin Adem, yani Hazreti Adem Aleyhisselam ile kendisi arasında 9 nesil olan bir peygamberimizdir Hazreti Nuh Aleyhisselam. Annesinin adının Rakil veya Kaynuş olduğu, Kabil'in soyundan gelen, kızından soyundan gelen bir soya bağlı olduğu söylenir. Biz daha çok onun insanlığın ikinci atası olarak, yani ikinci Adem olarak biliyoruz. Neden? Çünkü yeryüzü bir tufana gark oldu. Bir yağmur ve yerden çıkan sular dünyayı kaplama hadisesi. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ve gemiye binenler dışında bir helak söz konusuydu. Oğulları arasında Sam, Ham, Yafes ve Kenan diye bilinen 4 tane oğlu var. Tabii burada Kenan diye bilinen oğlunun gemiye binmediğini biliyoruz. O ben yüksek bir dağa çıkarım, kendimi korurum deyip Hazreti Nuh'a itiraz edenlerden birisiydi. İman etmeyenlerden birisiydi. Burada şunu da görmüş olacağız. Hem imanın bir kurbiyet, yani akrabalıkla bir bağının olmadığını, tamamen imanın ilahi bir bağla akrabalık tesis ettiğini göreceğiz. Hmm. Çünkü o benim ailemdendir dediği zaman Hazreti Nuh Aleyhisselam, bu konu gelecek, konuşacağız inşallah. Ailemdendir dediği zaman o senin ehlinden değildir demişti Kur'an'da. Leyse min ehlik. O senin ehlinden değildir. Niçin? Çünkü insanı akrabalık olarak, yakınlık olarak bağlayan kandan ziyade imandır. Hmm. Bunu göreceğiz Hazreti Nuh Aleyhisselam'da. Bir diğer mesele ulul azm peygamberlerindendir. Hmm. Bizim daha çok kaynaklarımızda zikri geçen 5 peygambere ulul azm, yani sabrıyla, gayretiyle, kararlılıklarıyla, Ahkaf suresinden mülhem söylüyorum bunları. İnsanlar arasında ulul azm olarak adlandırılan işte Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve tabii Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize ulul azm peygamberleri olarak zikrediliyor. Neciyullah olarak lakaplandırılıyor Hazreti Nuh Aleyhisselam. Yani Allah'ın kendisini kurtarmış olduğu kimse anlamında ömrü uzun peygamberlerden. Yine bizim Ankebut suresinde 1000 seneden 50 yıl eksik. Hı hı. Yani 950 yıl yaşadığı söylenen. Tabi bazı müfessirler bu 50 yılın tebliğ dışındaki 50 yılı olduğu, yani 50 yaşında tebliği emralındığı, 950 sene tebliğ ömrünün olduğu, aslında ömrünün 1000 yıl olduğundan, hı hı, da bahsedilir. Neticede ömrü uzun peygamberlerdendir Hazreti Nuh Aleyhisselam. Bu Tevrat vesaire kaynaklarında, Ehli Kitab'a ait kaynaklarda bu rakam biraz daha yukarı çekilir. 1300-1350 yaşlarına kadar yaşadığı. Çünkü gemiyi yapıp karaya çıktıktan sonra yine bir 300-350 yıl kadar daha yaşadığından falan bahsedilir.
Tufandan sonra.
Tufandan sonra bahsedilir. Tabi bunlar Tevrat kaynaklı ya da İncil kaynaklı, bizim çok fazla itibara alırken dikkatli olduğumuz bilgiler olduğu için sadece bilgi olarak söylüyoruz. Tabi bunları aktarabiliyoruz. Tabi Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın şahsında bir genel bir değerlendirme yapıldığında onda daha çok hizmet ömrünü görüyoruz. Şükür görüyoruz, istiğfar görüyoruz ve insanlığın ikinci atası, yani ikinci Adem olduğunu görüyoruz. Hazreti İdris Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Nuh Aleyhisselam'a kadar olan dönemde insanlar Hazreti İdris Aleyhisselam'a tabi olan, yani peygamberimize göre konuşacak olursak sahabesi diyebileceğimiz, hı hı, Hazreti İsa'ya göre havarisi diyebileceğimiz insanlar vardı. Onlarla tevhid inancına devam ediyorlardı. Onlar Ved, Süva, Yauk ve Nesir gibi aslında dini yaşayan salih kimseler. Dini tebliğ eden, tevhidi tebliğ eden, Hazreti İdris Aleyhisselam'ın şeriatıyla insanlara tebliğde bulunan ve hakikati anlatan insanlardı. Dönem ilerledikçe insanlar onlara ait olan güzellikleri hatırlamak, onlara ait olan bir takım anıları canlı tutmak üzere ne yaptılar? Önce onların resimlerini yapmaya başladılar. Sonra heykellere çevirdiler. Sonra hatırlamak için, hı hı, tutulanlara hürmetler yüklenmeye başlandı. Ve ardından da haşa puta döndürüldüler ve kendilerine tapınır olunmaya başlandı. Yine Nuh suresinde 23. ayette işaret edildiği üzere. Yani şunu söylemek istiyorum. Putperestlik de yine Hazreti Nuh Aleyhisselam döneminde başlatılmış olan bir faaliyettir. Ve o putperestlikle birlikte artık insanlar taşlara, heykellere ve bir takım cisimlere tapmaya başlamışlar. Bu putperestlikle ilgili inşallah biraz sonra birkaç şey söyleyeceğiz. Hı hı. Daha sonraki dönemlerde, yani Nuh Aleyhisselam'dan sonra artık toplum içerisinde bu heykel ve resim yapma ve heykelle, heykele anlam yükleyerek, mana yükleyerek onlara ibadet etme ya da Allah'a bizi yaklaştırıyorlar diye, iman ediyoruz, ibadet ediyoruz diye karşımıza çıkacak olan Arap dönemi, Arap cahiliye topluluğu dönemindeki putperestliğin de aslında kaynağı bu taraf diyebiliriz. Tabii Nuh Aleyhisselam'ın kavminin temel özellikleri içerisinde birinci madde putperestlik.
Evet.
Sonrasında onların zalim ve azgınlığı, yine fasıklıkları, kötülüklere dalmış olmaklıkları, vicdansızlıkları ve inatçılıklarından bahsedilir. Bu temel altı vasıf, üzerlerine helak indiren de altı vasıf aynı zamanda. Peki nasıl anlayacağız bunu? Nasıl anlamlandıracağız? Hazreti Nuh Aleyhisselam tebliğine başladıktan sonra tabi kavminin ileri gelen, önde gelen lideri Dermesil diye bir adamdı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ortaya koymuş olduğu puta karşı tevhid inancına sahip olanları kabul etmedi, etmek de istemedi. Kendisi öldükten sonra oğlu görevi devraldı. O da daha artırarak yaptı bu işi. Ardından da Hazreti Nuh Aleyhisselam artık kendine iman edenleri toplayıp Cenab-ı Hakk'ın emriyle bir gemi inşa edecek. Ve o gemiye toplayıp sonra sular yükselecek. Tabii Nuh Aleyhisselam'ın içerisinde bulunduğu kavmin özellikleri nelerdi? Dedik ki birincisi putperestler. Putperestliğin biz karşılık olarak nasıl başladığını az çok biliyoruz. Yani biraz önce söylediğimiz gibi o aslında dini tebliğ eden beş adamın, işte Ved, Süva, Yavuz, Yavuk ve Nesir'in İslam'ı tebliğ eden, tevhidi tebliğ eden insanlar olmuş olmalarına rağmen heykellerinin yapılması, daha sonra o heykellere anlam yüklenmesi ve putçuluğa döndürülmesi hali. Tabi burada puta tapıcılığın arka planında da Cenab-ı Hakk'a ait olan bir takım, ne diyelim onun adına, tecellilerin antropomorfik manada. Burada antropomorfik dediğimiz hadise mücessime, cisimleştirme. Hı hı. Yani Cenab-ı Hakk'ı anarken, düşünürken, hayal ederken, tahayyül ederken müteal olduğunu unutarak. Biz Allahu Teala diyoruz mesela. Teala ifadesi aklımızın almakta zorlandığı, almadığı, eksik kaldığı, evet, noksan kaldığı ve bunu kabul eden akıl. Ancak Cenab-ı Hakk'a ait olan o bir takım haller, mesela görmek gibi, tutmak gibi, duymak gibi bazı sıfatlar bir varlığa, bir tasavvur olarak cisimleştirilerek ya da teşbih edilerek verildiği zaman putçuluk başlıyor. Yani mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu mezarları ziyarette yasaklamıştı. Hı hı. İnsanlar, o tabii birkaç rivayet var bununla alakalı. İşte Medine'den iki ensar grubunun tartıştığıyla alakalı ya da müşriklerden bir grubun tartıştığıyla alakalı, çokluklarıyla övünüp kabirleri ziyarete gittiklerinde, bugün Tekasür suresi diye bildiğimiz, Estağfirullah, Elhâkumut tekâsür hatta zurtumul mekâbir ayetleri gelmeye başlıyor. Yani siz çokluklarınızla övünüyorsunuz. Yani orada ne yapıyor? Takva ortadan kalkıyor, kalp ortadan kalkıyor, Allah'a iman, tevhid ortadan kalkıyor, cisme ve bedene indirgeniyor bu fazilet halleri ve Allah-u Teala bu kabirlere ziyarete işaret veriyor. Cenab-ı Peygamber de o insanlara diyor ki kabirlere ziyarete gitmeyin. Niçin? Çünkü gittiğiniz zaman hakikati kaçırıyorsunuz. Sonrası dönemde baktı ki Peygamberimiz oradaki insanlar artık o eski alışkanlıklarını terk etmeye başladılar. Kabirlerinizi ziyaret edin buyurdu. Niçin? Çünkü tefekkür, tefekkür-i mevt, ölüme tefekkür, ahirete tefekkür, biz de bu toprağa gireceğize tefekkür, hı hı, ancak hakikatle yaşanıyor. Buraya Peygamberimiz işaret buyurmuştu. Tabi Cenab-ı Hak muhalefetün lil havadistir. Yani yarattıklarından münezzehtir. Hı hı. Bundan dolayı o tefekkür edilirken, düşünülürken bir cisme büründürmek doğru bir hal, doğru bir yaklaşış da değildir aslında. Tabi burada şöyle bir akla gelebilir, bir soru olabilir. Tecelli ile karıştırılabilir. Çünkü Cenab-ı Hak yeryüzünde cemaliyle, gadabıyla, sair ikramıyla, mükrim olmasıyla, alim olmasıyla, her şeyle yeryüzünde aslında biz tecelli ilahiye vakıfız. Biliyoruz yani Allah-u Teala'nın sanatını yeryüzünde her birimiz görüyoruz. Ancak ona o dememek gerekiyor. Yani şimdi bugün işte yaz ayları, çok güzel meyveler geliyor, çok güzel sebzeler. Bunların sanatkarı kim? Cenab-ı Hak. Ama odur diyemezsiniz. Yani diyelim ki bir kirazın güzelliğini görüp, yani kirazda Cenab-ı Hakk'ın o yaratılış harikasını temaşa edip, onu görüp, oraya hayret edip, ya Rabbi ne kadar güzel yaratmışsın demek bir tecellinin karşılığıdır. Hı-hı. Ama kiraza haşa o vasfı yüklerseniz, o zaman orada olay putperestliğe gider, Allah korusun. Dikkatli olmak lazım. Bunlar arasında fark var.
Evet. Geçtiğimiz aylarda hocam, bu bizim kitaplarımızdaki ifadeler, özellikle çocuklarımıza okutulan fizik kitaplarındaki ifadeler gündeme gelmişti. Bir hocamız bir köşe yazısında yer almıştı. Doğada olan olayların sanki kendiliğinden olduğunu, evet, evet, işte doğa şöyle yaptı, doğa böyle yaptı ifadelerle aslında çocuklarımızın böyle bir zihni hareketin etkisi altında kaldığını ifade etmişti.
Naturalizm
hocamız
deniyor buna.
Naturalizm.
Evet, naturalizm
deniyor. Yani kökeni bu ifadeler, bu ifadeler işte. Burası yani.
Yani bir eşyanın, hani vardır ya bazen böyle varoluşta dünyayı anlatırken Big Bang'den bahsederler. Büyük, hı-hı, patlama. İşte büyük bir patlama oldu, işte gökyüzünde taşlar dağıldı, bir tanesi dünya oldu falan gibi, böyle bir abuk subuk, tabiri caizse yaratmadan, yaratılıştan uzak bir iddialarla karşımıza çıkarlar. yine eşya şeyin tabii, meyvenin, sebzenin, tabiatın, tabiattaki bir takım varlıkların kendiliğinden olduğu, kendi kendine geliştiği hakkında böyle bilgiler verilir. Halbuki tesadüf dediğimiz hadise ya da bu tür farklılıklar bugün de zuhur etmeli. Yani kendiliğinden olunuyorsa bugün de kendiliğinden bir şeyler olmaya devam etmeli aslında. Halbuki Cenab-ı Hak yeryüzündeki o toprağın içerisindeki tohumun çatlamasına kadar, yağmurun suyunun toprağa verdiği can, canın neticesinde ortaya çıkan o yedi başak vesaire, birçok ayette yeryüzünün bitirdiklerinden, Allah-u Teala'nın emrinde ve itaatinde olduklarını ifade ve işaretlerinden ibarettir. Kur'an'da birçok ayet buna kozmolojik ayetler bize kendini gösteriyor aslında. Nasıl bir hamakattir ki kendiliğinden oldu demek. Yani bir şeyin olabilmesi için neticede bir fiilse bir faile ihtiyacı vardır. Orada fail eşyanın kendisidir demek herhalde çok aklı selim bir duruş değildir. Yani yani işte bir karpuz kendi kendini meydana getirdi. Yani neticede karpuzun içerisinden çekirdeği alalım, bir kenara koyalım. Hiçbir toprağa gömmeden, hiçbir suyu koymadan kendi kendine ikinci bir karpuz ortaya çıkmayacak herhalde. O zaman bu kadar Adana'daki, Diyarbakır'daki kardeşlerimizin güneşin altında yanmasına gerek yok bence. Yani çilek kendi kendine oluşuyorsa o zaman bu kadar meşakkat çekmeye ya da yani üzerinde bu kadar titremeye gerek yok. Yani o kardeşlerimizin bu kadar yorulmasına gerek yok bence yani.
Üzerine titrediğimizde, o kadar yorulduğumuzda bile bazen olmuyor.
Yani neticede
istediğimiz neticeyi alamayabiliyoruz. Bizim,
ben gençlerle konuşurken tevekkül konusunu özellikle konuşurken derslerde şu örneği veriyorum. Acizane diyorum ki bakın arkadaşlar, siz toprağa tohumu atarsınız. Bir çiftçi düşünün. Aslında tevekkülün en zirve olması gereken şahsiyet. Neden? Çünkü bir mucizeye hakikatte ben bir doktorlara hayranımdır bu anlamda, bir de ziraatçilere. Çünkü doktorlar bir mucizenin içerisinde yaşıyorlar.
Ruberu görüyorlar.
Kesinlikle.
Yani ateist bir doktorun oluyor bile, olması...
Yani benim aklım almıyor. Eyvallah. Yani neden? Çünkü bir hakikat var, bir mucize var. İnsan bedeni mikro anlamda gerçekten büyük bir mucize. Yani o alyuvarlarından ak yuvarlarına kadar, içerisindeki hücredeki en küçük yapıya kadar. Yani nasıl bir sanat harikası var da buna rastlantı diyorsunuz, askeri diyorsunuz. Geçelim. Yani karpuzun içerisindeki çekirdeğin, karpuzun içerisine o lezzeti, o tadı, o şekeri oraya koyan Cenab-ı Hak. Yani kendi kendine oluşur demesi. Ya da biz tohumu atalım, bugün çiftçilere soralım. Diyelim ki hadi mısır ekelim. Soralım, her mısır tohumu çatladı mı sorusuna sorsak, muhatap olsa evet diyebilir mi? Toprağın altında ne döndüğünü biliyor mu çiftçi? Bilmiyor hocam.
Bilmiyor.
Toprağın altında dönenleri toprağın altına sahip olan biliyor. O da Allah'tır yani. Neticede eğer bir mısırın kendi başına patlayıp çatlayıp içerisinden 3-4 koçan verecek şekilde ve üzerinde de sıralı şekilde bir sanat harikasıyla dizilmiş bir ürün ortaya koyabilecek eğer bir mısır tanesi ise, o zaman o mısır tanesinin yeri başka olmalıdır yani. O zaman o mısır tanesini koyalım sofranın üzerine, masanın üzerine, orada da yapsın aynı şeyi. Bir toprağa ihtiyaç var. O toprağa o anlamı yükleyen Cenab-ı Hak. Ve her toprakta her ürün yetişmiyor hocam.
Evet.
Götürelim o mısırı, alalım başka bir toprağa koyalım. Ya da domatesi alalım başka bir toprağa koyalım. Karpuzu alalım başka bir toprağa koyalım. Niçin her yerin değil de oranın ürünü hep önde oluyor? Yani falan yerin karpuzu, falan yerin çileği, falan yerin domatesi, falan yerin elması, falan yerin diye bak, hep falan yerlere bağlıyoruz olayı. Niçin? Cenab-ı Hak her toprağa ayrı bir kabiliyet, ayrı bir maharet vermiş.
Evet.
Ve o maharet toprağın kendisinde değil. Maharet toprağa o mahareti verende. İşte orada sanatkarı görmek gerekiyor. Hayret ederim yani o toprağı işledikten sonra vermeyince ne yapacak? Yani Cenab-ı Hak o tohumu çatlatmasa çiftçi ne yapabilir? Ya da toprak o tohuma ne yapabilir?
Evet.
Ya bunları iyi görmek gerekiyor. Tabii biz putperestlikten bahsettik. Birincisi bu. Yani o malzemeye, o eşyaya anlam yükleyip, ona başka bir kutsallık yükleyip, ona bir de tapınacak bir hale getirip ona ilah demek ve onu şirk unsuru yapıp Cenab-ı Hakk'a ortak koşmak en büyük hamakattir, ahmaklıktır. Bir diğeri son derece zalim ve azgın bir kavim. Bunlar artık zulüm ve azgınlıklarından yeri durmaz hale gelmişler. Etraflarına da zarar vermişler. Fasık olmuşlar, günah işlemekte çok cesur davranmışlar. Allah'ın peygamberi kendilerine günahtan uzak durmalarını emrettiğinde dalga geçmişler, alay etmişler. Onu dövmeye kalkmışlar, hatta bir defasında boğmaya da kalkmışlar Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı. Kötülüklerine o kadar dalmışlar ki iyilikler kötü, kötülükler iyi olmuş. Yani iyinin karşılığı anlam değiştirmiş. Kötülüğün karşılığı başka bir anlama geçmiş. Ve onlar devamlı yani kötülüğü, iyiliği öne alır olmuşlar. İyiliği bir kenara atmışlar. Vicdanları tamamen kapanmış, vicdansız kalmışlar. Kalpleri kararmış. Bu anlamda merhamet ve şefkatten mahrum kalmışlar. Yani kimin öldüğü, kimin kaldığı, kimin yaşadığı, kimin yaşamadığı çok fazla bir ehemmiyet kazanmamış. Bir diğer mesele de çok inatçı bir kavim olmuş bunlar.
Evet.
Ve Hazreti Nuh Aleyhisselam kendilerine ne zaman ikrarda bulunsa, ne zaman kendilerine bir tebliğde bulunsa, onlar inatlarıyla öne çıkmışlar. Atalarını üzerinde buldukları üzere iman etmeyi tercih edeceğiz deyip orada küfrü inadide, yani artık inadın son noktası, küfrü inadide bulunmuşlar ve inat etmişler o küfürden geri durmamak üzere. Ez cümle bu altı hal, yani putperestlik, zalim ve azgınlık, fasıklık, kötülüklere dalma artı vicdansızlık ve inat hali bu toplumu tamamen bozmuş ve helake sürüklemiş. Allah bizi bu özellikleri taşımaktan muhafaza etsin.
Amin.
Yani elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince bu haller eğer bizlerde ortaya çıkıyor gibiyse ve bu konuda da özellikle de birilerinden bir uyarı da aldıysak dikkate almak lazım. Tövbe istiğfara dönüp Cenab-ı Hakk'a yönelmek lazım, meyletmek lazım hocam.
Nuh Aleyhisselam'ın uzun yıllar tebliğ yapmasının sebebi inatçılıkları diyebilir miyiz?
Evet, kesinlikle öyledir hocam. Ve peki, öyledir ki iman eden sayısı rivayetlere göre akalliyette az en az 40, en fazla 80'dir derler.
Düşünün, kişi sayısı olarak.
Tabii kişi sayısı olarak.
Yani 900, gemiye binen.
Evet, 950 yıllık bir ortalama tebliğ süresi var. Bu 900-950 yıllık tebliğin karşılığında iman edip gemiye bindiği söylenen sayı en fazla 80'dir.
Toplam nüfus ne kadar var mı tarih?
Öyle bir bilgimiz yok ama çok azınlık olduğu biliniyor.
İman
sayı olarak hani 10 bin, 100 bin diye bir rakam bilmiyoruz ama çok az, hatta yok kadar az bir sayı bu, 80.
80. Şununla da bitireyim hocam, bir soru daha sormuş olayım. Bu tebliğ süresince Allah-u Teala bir mühlet vermiş diyebilir miyiz tufan için?
Kesinlikle şeyde de var, tebliğden sonra kendilerine bir uyarı geldikten sonra Cenab-ı Hak onları 40 yıl daha, onlar azabı talep ettikten sonra hadi getir bize sunduğun azabı dedikten sonra Cenab-ı Hak 40 yıl yağmurlarını kesmiş, sularını kesmiş, nesillerini kesmiş, yani onlara ciddi bir uyarı daha vermiş 40 yıl süresince. O 40 yılda tebliğlerinden tövbe edip geriye dönmedikleri için, Hazreti Nuh Aleyhisselam tebliğine olumlu cevap vermedikleri için akabinde yağmur yağmış, yer çatlamış, sular çıkmış ve boğulup helak olmuşlar.
Helak olmuşlar. Eyvallah. Tabii bu tebliğ dönemini de inşallah önümüzdeki ders uzun uzun anlatacağız.
Tabii, inşallah. İnşallah.
Dinleyicilerimize de bunun bilgisini vermiş olalım. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
gönlünüze
ediyorum.
Sağlık. Sağ Allah razı olsun.
Allah razı olsun sizlerden de.
Eyvallah hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Erhan Turan hocamla birlikte Nebiler Silsilesi programındaydık. Bu programda Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı konuşmaya başladık ve Nuh Aleyhisselam'ın gönderilmiş olduğu kavmin özelliklerini anlattık. Bu özelliklerin bizde olmaması için neler yapmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini de anlatmış oldu hocamız. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Siz kıymetli dinleyicilerimizi de Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.